Ayrım 5.
Sayfa 37. Yeryönünden olanları yerel yönetim kuruluşları denir. Ülkemizde il özel yönetimi, belediyeler ve köyler yerel yönetim kuruluşlarıdır. Hizmet yönünden olanlara gelince bunlara hizmetsel yönetim kuruluşları da denir. Hizmetin niteliği ele alınarak bazı hizmetler yerinden yönetim kuruluşu olarak örgütlenmiş, genel yönetimin dışında tutulmuştur. Örneğin, bilimsel çalışmaların özgürlük içinde daha iyi gelişebileceği düşüncesiyle üniversiteler, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu olarak örgütlenmiştir. 59. Yerinden yönetimin özellikleri. Yerinden yönetimin özellikleri şöyle sıralanabilir. A. Yerinden yönetim kuruluşlarının en önemli özelliği, özelliklerinin olmasıdır. Özellik, yerinden yönetim kurumlarının yönetim ve mali alanda sahip oldukları serbestçe hareket edebilme olanağını gösterir. Özellik, bağımsızlık anlamına gelmez. Yerinden yönetim kurumları, yönetimde birliği sağlama yönünden yasaların öngördüğü ölçüde genel yönetimin denetimi ve gözetimi altındadır. Anayasanın 123. maddesi, yönetimin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğunu belirtmiştir. B. Yerinde yönetim kuruluşlarının tüzel kişilikleri vardır. Bunlar devlet tüzel kişiliği dışında ayrı tüzel kişilikleri olan kuruluşlardır. Tüzel kişilik, özerkliğin zorunlu bir sonucudur. Yerinden yönetim kuruluşları tüzel kişilikleriyle hak ve borç sahibi olurlar. C. Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerine özgü bütçeleri vardır. Buna karşın birçoğunun kendi gelirleriyle görevlerini yürütme olanakları da yoktur. Çoğu kez bunlar genel yönetimden aldıkları yardımlarla ayakta durabilmektedirler. D. Genel olarak yerinde yönetim kuruluşları kendi organları eliyle görevlerini yürütürler. Örneğin, yerel yönetim kuruluşlarının genel karar organları halk tarafından seçilmektedir. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarında durum değişiktir. Hizmetin niteliğine göre ya organlarını kendisi seçer, ya hükümet atar ya da yasayla başka bir atama biçimi öngörülmüştür. E. Yerinden yönetim kuruluşları yönetimde birliği sağlamak için genel yönetimin vesayet denetimi altındadır. Bu kuruluşların özellikleri üzerindeki genel yönetimin denetimiyle ters orantılıdır. Bunlar üzerlerindeki vesayet denetimi arttıkça özellikleri de azalır. 60. Yerinden yönetimin yararları. Yerinden yönetimin yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir. A. Yerinden yönetim kuruluşlarının önemli bir bölümünü oluşturan yerel yönetim kuruluşları demokratik ilkelere daha uygun düşmektedir. Bu yolla halkın yerel yönetim düzeyinde yönetime katılması sağlanabilmektedir. B. Merkezden yönetimin doğurduğu birçok sakıncalar yerinden yönetimle giderilmektedir. Örneğin, kırtasiyecilik azalmakta, hizmetler gereksinmeleri yerinden gören ve duyan yöneticiler tarafından yürütülmekte, hizmetlere hız kazandırılmaktadır. Özellikle hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları eliyle onlara verilen kamu hizmetleri daha ussal ve işin gereklerine uygun bir biçimde yürütülebilmektedir. 61. Yerinden yönetimin sakıncaları. Yerinden yönetimin doğurduğu sakıncalar şöyle sıralanabilir. A. Yerel yönetim açısından karşılaşılan en önemli sorun, bu kuruluşların yeterince mali olanaklarının bulunmamasıdır. B. Yerel yönetim kuruluşları teknik eleman sıkıntısı çekmektedirler. C. Yerel yönetim kuruluşlarının güçlenmesi durumunda ülkenin siyasal birliğinin bozulacağından korkulur. Genel yönetim çoğu kez yerel yönetim konusunda çekingen davranmaktadır. D. Yerel yönetim kuruluşlarına bırakılan kamu hizmetlerinin yurt düzeyinde eşit bir biçimde yürütülmesi olanağı yoktur. E. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları genel yönetimin bütçe ve denetimi dışında kalma eğilimi gösterirler. Bunların mali yönden denetiminde güçlük vardır. F. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri içlerinde kötü geleneklerin oluşmasına neden olmaktadır. Yukarıda yerinden yönetimin sakıncaları olarak gösterilen hususlar her ülkenin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik koşullarla ülkenin ya da yerel yönetimin bulunduğu yörenin gelişmişliği veya etnik yapısıyla yakından ilgilidir. 6. Yetki genişliği ilkesi. 62. Yetki genişliği ilkesi merkezden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir. Yetki genişliği ilkesiyle genel yönetimin taşra kuruluşlarında bulunan yüksek kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi tanınır. Yetki genişliğinde kararlar merkez yönetimi adına merkez yönetiminin taşradaki bir görevlisi tarafından alınmaktadır. Örneğin valinin bakan adına belli konularda kendiliğinden karar alıp uygulaması gibi. Anayasamız illerin yönetiminin yetki genişliği ilkesine dayanacağını belirtmiştir. Dipnot: Anayasamızın 126. maddesinde yetki genişliği, decentralization karşılığı olarak kullanılmıştır. Yetki genişliği karşılığı olarak eskiden ademi temerküz veya tevsi-i mezuniyet deyimleri de kullanılmıştır. Bunun uygulaması olarak valilere çeşitli hizmet alanlarında kısıtlı da olsa, merkeze danışmadan kendiliğinden hareket edebilme olanağı yasalarla tanınmıştır. Yetki genişliği sistemi aslında merkezden yönetim sisteminin değişik bir uygulamasından başka bir şey değildir. Yetki genişliği ilkesi yalnız merkezin taşra örgütünde kullanılmaz. Yetki genişliği ilkesi merkez örgütünde ya da bir kuruluş içinde de uygulanabilir. Bir kamu kuruluşu yumuşatılmış bir merkezcilik biçiminde örgütlenebilir. Bir örgüt kurulurken ya da düzenlenirken kurumun başı adına belli konularda karar alma yetkisi daha alt düzeydeki makamlara bırakılabilir. Yetki genişliği kavramının yanında yetki devri ve imza yetkisi kavramlarına da değinmekte yarar vardır. Yetki devrinde yasalar hangi konularda hangi yetkilerin hangi makama devredilebileceğini öngörür. Bu gibi durumlarda yönetsel bir işlemle yetki devredilebilir. Yetkinin devriyle hem karar alma yetkisi hem de sorumluluk yetki devredilene geçer. İmza yetkisinin verilmesinde ise sorumluluk ve karar alma yetkisi imza yetkisi verende kalır. İmza yetkisi verebilmek için açık bir yasal yetkiye gerek yoktur. İmza yetkisi verilmesi yasaklanan ya da niteliği gereği imza yetkisi verilmesi olanağı bulunmayan konular dışında imza yetkisi yönetsel bir işlemle verilebilir. Kamu yönetiminde imza yetkisinin de yönetsel bir işlemle verilmesi yerinde bir uygulama olur. Yönetim biliminde de yetki devrinden söz edilir. Yönetim bilimindeki yetki devri yönetim hukukundaki imza yetkisiyle eş anlamda kullanılmaktadır. Aynı sonuçları doğurur. 7. Yönetimin bütünlüğü ilkesi. Dipnot: L. Duran, İdari Hukuku 1982 sayfa 35, M. Özyörük, İdari Hukuku Dersleri 1972-73 sayfa 69, İ. H. Özay, Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma 1986 sayfa 67. 63. Tekçi ve merkezci bir devlette yönetimin bütünlük göstermesi zorunludur. Anayasa 123. maddesinde yönetimin bütünlüğü ilkesine yer vermiştir. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Bu ilke, çeşitli tüzel kişilerden oluşan kamu yönetimi alanındaki kuruluşların bir uyum içinde çalışmalarını gerekli kılar. Kamu yönetimini oluşturan kuruluşlar parçalanmış gibi görünseler de, bu parçalanma hizmetler ve hizmetleri yürüten kuruluşlar açısından ortaya çıkar. Aslında bunların hepsi, bir bütünün bir sistemin parçalarıdır. Genel yönetimle yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bütünlük ve uyum vesayet denetimiyle, bakınız sıra No. 498, bir yönetsel kuruluş içinde ise hiyerarşik denetim yoluyla sağlanır. Bakınız sıra No. 495. Yönetimin bütünlüğünün sağlanması açısından gerek vesayet gerek hiyerarşik denetim önemli bir araçtır. Yönetimin bütünlüğü başka bir açıdan da söz konusudur. Kamu yönetimi işlevsel açıdan da bir bütünlük göstermelidir. Yönetimin işlevsel yönden bütünlük göstermesi, kendi yapısı içinde kendine özgü kural ve yöntemlerin uygulanmasıyla olur. Bu açıdan, kamu yönetimine tek yanlı karar alabilme, belli ölçülerde kararlarını doğrudan doğruya uygulayabilme olanağı tanınmış ve kamu yönetimi için ayrı bir yargı düzeni kurulmuştur. Kısaca, bütün yönetsel kuruluşlara ve bunların işleyişlerine aynı kural ve ilkeler egemen olmalıdır. Ancak bu bütünlük yönetimin tek düze bir örgüte, tek düze yetkilere sahip olacağı anlamına da alınmamalıdır. 4. Yönetim hukukunun kaynakları. Dipnot: V. Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi üzerine 1971 sayfa 81, T. B. Balta, İdari Hukukuna Giriş 1970 sayfa 101, A. Ş. Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi 1997 sayfa 38, S. S. Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 cilt 1 sayfa 355. 1. Kaynakların genel nitelikleri. 64. Kavram. Hukukun kaynakları deyimiyle hukuk kurallarını oluşturan ve geliştiren yol ve yöntemler anlaşılır. Bir toplumda hukuk kuralları çeşitli yollarla ortaya çıkar. Bazı kurallar kendiliğinden zamanla oluşur. Bunlara gelenek hukuku denir. Bazıları yetkili kamu kuruluşu tarafından konur. Bunlara yazılı hukuk ya da basılı hukuk denir. Bir kısım hukuk kuralları da yargıçların geliştirdiği hukuk kurallarıdır. Bunlara içtihat hukuku denir. Bir de bunlara hukuk kurallarını eleştiren ve geliştiren öğreti eklenebilir. Kısaca belirtmek gerekirse, hukukun kaynakları yönetim hukukunun da kaynaklarıdır. Böyle olmakla birlikte yönetim hukukunun kaynakları bazı özellikler taşır. Bu nedenle hukukun kaynaklarına yönetim hukuku açısından kısaca değinmekte yarar vardır. 65. Kaynak çeşitleri. Kaynakların bir kısmı bağlayıcı, bir kısmı da yardımcı niteliktedir. Yasa, tüzük, yönetmelik gibi kaynaklar bağlayıcı kaynaklardır. Bunlara bağlayıcılık nitelikleri yoktur. Uyulması zorunlu olan kaynaklarda kendi içinde yazılı olanlar ve yazılı olmayanlar diye ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar arasında anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, uluslararası antlaşmalar gibi kaynaklar yer alır. Yazısız kaynaklar arasında en önemlisi gelenek hukuku ve hukukun genel ilkeleridir. 66. Kaynakların sıralanışı. Yazılı kaynaklar arasında sıralama da yapılır. En üstte anayasa olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru yasalar, tüzükler ve yönetmelikler yer alır. Bu sıralama hem geçerlilik hem soyutluk bakımından yapılmaktadır. Buna göre hiçbir kural kendinden üstte bulunana aykırı olamaz. Örneğin anayasa, yasaya göre üstte yer alan ve yasaya göre daha soyut bir kaynaktır. 2. Anayasa 67. Anayasa, devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenler. Bu kuralların önemli bir bölümü anayasa dediğimiz yasada yer alır. İngiltere gibi anayasası geleneklere dayanan ülkeler dışında hemen hemen bütün devletlerin anayasaları yazılıdır. Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi çoğu kez yasalarınkinden ayrı yöntemlere bağlanmıştır. Yasalara göre daha güç değiştirilen anayasalara sert anayasa, yasalar gibi değiştirilenlere de yumuşak anayasa denir. Türk Anayasası sert bir anayasadır. Anayasada değişiklik yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 1/3 tarafından yazılı olarak önerilmesi ve bu önerinin meclisin üye tam sayısının 3/5 çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir. Anayasa değişikliği bazı koşullar altında zorunlu, kimi kez de Cumhurbaşkanı'nın istemesi üzerine halk oyuna sunulur. Anayasalar bazen yasama organı tarafından, bazen de kurucu meclis denen özel bir meclis tarafından kabul edilir. Ülkemiz yönünden 1924 Anayasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1961 ve 1982 anayasaları ise genel seçime dayanmayan kurucu meclislerce hazırlanmış siyasal partilerin siyasal yaşamda tam olarak yerini alamadığı bir ortamda halk oyuna sunularak kabul edilmiştir. Dipnot, 1961 Anayasası Temsilciler Meclisi ile Milli Birlik Komitesi'nden oluşan kurucu meclis tarafından hazırlanmış, 9 Temmuz 1961 tarihinde halk oyuna sunulmuş ve 3.943.370 hayır oyuna karşılık 6.348.191 evet oyuyla kabul edilmiştir. 1982 Anayasası Danışma Meclisi ile Milli Güvenlik Konseyi'nden oluşan kurucu meclis tarafından hazırlanmış, 6 Kasım 1982 tarihinde halk oyuna sunulmuş ve 1.626.431 hayır oyuna karşılık 17.215.559 evet oyuyla kabul edilmiştir. 68. Anayasa ve yönetim. Anayasada yalnız anayasa hukuku ile ilgili kurallar ve ilkeler yer almaz. Kamu yönetim hukuku ile ilgili ilke ve kurallar da yer alır. Bu açıdan 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da geniş bir düzenlemeye gitmiştir. Anayasa kamu yönetimini etkileyecek ve kamu yönetimine yön verecek çeşitli ilkeler taşıdığı gibi idare başlığı altında yönetimle ilgili ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiş, başka yasalarda yer alması gereken kurallara da kendi içinde yer vermiştir. Örneğin, memurlara nasıl disiplin cezası uygulanacağı, kanunsuz emir ve doğuracağı sonuçlar anayasada düzenlenmiştir. Türk kamu yönetimi için anayasa önemli bir kaynaktır. Bazı hukukçular yönetim hukukunun bölüm başlıklarının anayasada olduğunu söylerler. Bu söz Türk kamu yönetimi için de geçerlidir. Anayasanın 11. maddesinde belirtildiği gibi anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Bu kural gereğince yönetim davranışlarında anayasaya uymak zorundadır. Yönetim anayasaya aykırı bir işlem yapamaz. Yönetimin anayasaya doğrudan doğruya ters düşen, anayasaya aykırı olan işlemleri yargı yerlerince iptal edilir. Eğer yönetsel işlem yasaya uygun fakat anayasaya aykırıysa, başka bir deyişle yasa anayasaya aykırıysa, yargı yerleri yönetsel işlemi doğrudan doğruya iptal etme yerine davayı durdurarak yönetsel işlemin dayandığı yasanın anayasaya aykırılığının karara bağlanmasını Anayasa Mahkemesi'nden isteyebilirler. Anayasa Mahkemesi, konuyu 5 ay içinde karara bağlayamazsa, mahkeme davayı yürürlükteki yasa kurallarına göre sonuçlandırır. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararı esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse mahkeme buna uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi işin esasına girerek anayasaya aykırılık savını reddetmişse, aradan 10 yıl geçmedikçe aynı yasa kuralının anayasaya aykırılığı mahkemelerce ileri sürülemez. Bu kural 1982 Anayasası ile getirilmiştir. Madde 152'ye 5. Anayasa Mahkemesi'nin kararları da anayasa kuralları gibi bağlayıcıdır. 3. Yasa. Dipnot. Ve Savcı, Kanun Tekniği ile ilgili meseleler üzerinde bir seminer, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa 205, B. Daver, Kanun ile ilgili meseleler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, Sayfa 217. E. Teziç, Türkiye 1961 Anayasası'na göre kanun kavramı 1972. 69. Yasa yapmak için öngörülen yöntemlere uygun olarak yetkili yasama meclisince çıkarılan metinlere yasa denir. Bunlardan hukuk kuralı taşıyanlar, soyut düzenlemelerde bulunanlar maddi anlamda yasadır. Yasa yapmaya yasama etkinliği de denir. Yasama organı tarafından yasa adı altında çıkarılan belli bir kişiye aylık bağlanması ya da belli bir kişinin ölüm cezasının onaylanması gibi bireysel ve somut düzenlemeler biçimsel yönden yasa olarak kabul edilir. Bunlar maddi anlamda yasa değildir çünkü bir yasanın maddi anlamda yasa niteliğini kazanabilmesi için genel, nesnel ve sürekli olması gerekir. 70. Yasama yetkisi. Yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez. Yasa konusu olan düzenlemeler başka kamu kuruluşlarına bırakılamaz. Yasa ile düzenlenmesi zorunlu olan konularda yasama organı genel, ayrıntıya inmeyen bir yasa çıkararak uygulanmasının düzenlenmesini yönetsel metinlere bırakabilir. Böyle bir uygulama yasama yetkisinin devre anlamını taşımaz. Anayasa Mahkemesi'nin görüşü de bu yöndedir. Dipnot: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayı 1 Sayfa 132. Anayasa Mahkemesi'nin 28.3.1963 gün ve E63/4 ve K63/71 sayılı kararı. 71. Yasa konusu. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da yasama organının yasa koyma yetkisini konu yönünden sınırlandırmamıştır. Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla yasa koyucu, yasanın konusunu serbestçe saptayabilir. Dipnot: SS Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1961 Cilt 1 Sayfa 363. Anayasanın açık ve kesin kurallarına, sözüne ve özüne aykırı kural koyan yasa, konu yönünden anayasaya aykırıdır. Dipnot: Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi Sayı 4 Sayfa 98, Anayasa Mahkemesi'nin 14.4.1966 gün ve E63/67, K66/19 sayılı kararı. Anayasada açıkça öngörülmemiş bir konunun yasa koyucu tarafından düzenlenmesi, yasama organının takdiriyle ilgili bir husustur. Hemen belirtelim ki yasama organının takdir yetkisi sınırsız değildir. Yasama organının takdir yetkisini kullanırken anayasanın temel ilkelerine uygun hareket etmesi gerekir. Anayasa kurallarını uygulamak ya da uygulamamak veya askıya almak yasama organının takdirine bırakılmış konulardan değildir. Bir yaptırıma bağlanmamış olsa bile her organ işlem ve eylemlerinde anayasal sınırlar içinde kalmak ve anayasaya uygun hareket etmek zorundadır. Bu hukuk devleti anlayışının zorunlu bir sonucudur. 72. Önerme yetkisi. Yasa önerme yetkisi Bakanlar Kurulu ve milletvekillerine aittir. Bakanlar Kurulu'nun yaptığı öneriye tasarı denir. Meclisin yasa olarak kabul ettiği metin yetkililerce bir öneriye dayanmasa bile geçerlidir. 73. Meclisçe kabul edilme. Yetkili organlarca yapılan öneriler meclis tarafından görüşülür ve karara bağlanır. Tasarılar meclisin genel kuruluna gelmeden önce kural olarak ilgili komisyonlarda incelenir. Bir tasarının yasalaşması için meclisçe kabul edilmesi gerekir. 74. Yayınlanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen yasanın tamamlanabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanması gerekir. Cumhurbaşkanı meclisçe kabul edilen yasayı ya 15 gün içinde yayınlamak ya da bir daha meclisçe kabul edilen yasayı ya 15 gün içinde yayınlamak ya da bir daha mecliste görüşülmek istemek zorundadır. Cumhurbaşkanı bütçe yasası dışında kalan yasalardan uygun bulmadıklarını gerekçeli olarak meclise geri gönderebilir. Dipnot: 1924 Anayasası döneminde cumhurbaşkanları bu yetkilerini kullanmamışlardır. Buna karşın gerek 1961 gerek 1982 anayasaları dönemlerinde cumhurbaşkanlarının bu yetkilerini sık sık kullandıkları görülür. Cumhurbaşkanının bu konuda takdir yetkisi vardır. Meclis yasayı yeniden aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı bunu yayınlamakla yükümlüdür. Meclis geri gönderilen yasada yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanının değiştirilen yasayı yeniden meclise gönderme yetkisi vardır. 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı anayasa değişikliklerini de diğer yasalar gibi meclise geri gönderebilir. Meclis, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen anayasa değişikliğini, üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuyla aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı anayasa değişikliğine ilişkin yasayı halk oyuna sunabilir. Buna karşılık, anayasa değişikliğinin meclis üye tam sayısının 5/3 veya 3/2 az oyla kabul edilmesi durumunda halk oyuna sunulması zorunludur. Yasaların yayınlanması resmi gazetede yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen yasa, resmi gazetede yayınlanmadıkça kimse için bağlayıcı değildir. Yasaların ne zaman yürürlüğe gireceği yasaların yürürlük maddesinde açıkça gösterilir. Böyle bir kural bulunmayan durumlarda, yasa resmi gazetede yayını izleyen günden başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe girer. 75. Kenar başlıklar. Dipnot. E. Hirsch, kanun başlıklarıyla matlaplar hukuk kaidelerinden midir? Adalet Dergisi sayı 11 sayfa 903, F. H. Saymen, matlaplar kanun mudur? İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası cilt 10 sayı 3-4 sayfa 564, F. H. Saymen, yine matlaplara dair İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası cilt 12 no 1 sayfa 270. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1924 Anayasası döneminde verdiği bir karara göre yasalardaki kenar başlıklar yasa metninden sayılmaz. Dipnot 3 Tertip Düstur cilt 25 sayfa 114. Aynı ilke 1961 ve 1982 anayasaları tarafından yalnız anayasa için benimsenmiştir. Anayasanın 176. maddesine göre madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar anayasa metninden sayılmaz. Bu açıdan kenar başlıklar yasanın anlaşılmasında yardımcı olurlar. Kenar başlıklar konusunda Türk Ticaret Kanunu ayrı bir düzenlemeye girmiştir. Buna göre kenar başlıklar yasa metninden sayılır. Dipnot Türk Ticaret Kanunu madde 1474. Yukarıda verilen örneklerden olduğu gibi kenar başlıklar konusunda açık kural varsa ona uyulur. Açık kural bulunmayan durumlarda kenar başlıkların yasa metninden sayılması ilkesi benimsenmelidir. Balta'nın belirttiği gibi anayasa ve kanunlar her çeşit başlıkları kısım ve bölüm adlarıyla bir bütündür. Bunların metinden sayılmaları doğaldır. Dipnot T.B. Balta İdari Hukukuna Giriş 1970 sayfa 120.